Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, İşte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarun Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 29 Zulhicce 1402, Hicri Kameri 28 Şevval 1444 ve Miladi 19 Mayıs 2023 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi Rumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın İhsan Kaçal ile Türkiye-Suriye ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran Masalları ve Efsaneleri, İlahi Önderler ve İran'ın Doğa Harikaları isimli programları dinleyebilirsiniz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi Hüccetül İslam Kazım Sıddıkî, İran'ın başarıları hibrit savaşın ve baskıların başlıca sebebi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan tarafından Hirmen Su hakkının verilmemesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Taliban'ın İran teknik ekibinin ölçümüne izin vermediğini duyurdu. Ermenistan üçlü toplantıyı olumlu karşıladı. Türkiye'de YSK, Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Ve Arabistan Veliahdı Bin Salman Suri'nin Arap Birliği'ne dönüşünün bu ülkenin güvenliğinde etkili olmasını dilediğini belirtti. Şimdi haberler.
Bu hafta Tahran'da Cuma namazı Hücretül İslam Kazım Sıddıkî tarafından kılındı. Tahran Cuma namazı hatibi, düşmanın hibrit savaşı ve çok yönlü baskılarına İran'da yaşanan başarıların sebep olduğunu belirtti. Hücretül İslam Sıddıkî düşmanın halkı umutsuzluğa sürüklemek ve psikolojik savaş için meydana indiğini, fakat İran'ın cesur halkının düşmanla mücadele meydanına hala ayakta durduğunu söyledi. Tahran Cuma hatibi şöyle devam etti. Düşmanın ağır propaganda yükü altında ve tüm zorlukların ortasına İran halkı kararlı adımlarla şehitlerin kanlarının getirilerine koruma ve İslam İnkılabı rehberine itaat etmede kararlıdır ve Ramazan bayramı namazının muazzam şekilde yapılması ve uluslararası Kudüs günü ve İslam İnkılabı zaferi yıl dönümü eşsiz haması 22 Behmen yürüyüşü onur veriyor. İslam İnkılabı'nın zaferinden 43 yıl sonra İran halkının düşmanın bütün komplolarına, bütün müdahalelerine ve zorluklarına göğüs gererek yiğitçe dimdik durduğunu belirten Tahran Cuma Hatibi, ayrıca Keramet 10 gününü ve Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın mübarek veladetine kutlayarak o hazretin eşsiz kişiliğini anlattı. Hücretül İslam sığdı ki bu kutru beladetin İran'da kızda gün olarak adlandırılmasını işareti, İslam İran'da anne ve babalar gününün özel yeri olduğu gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin kızlara da özel önem verdiğini gösterdiğini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İran ve Afganistan arasında 1972 yılında Hirman Nehri ile ilgili imzalanan anlaşmanın geçici Taliban yönetimi tarafından gerçekleşmemesi ve pratik eylem olmaksızın siyasi açıklamalar yapmanın kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. İran Press'in bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı bugün Taliban yönetimi tarafından Hirman su hakkı ile ilgili yayımlanan bildirinin çelişkili ve yanlış ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Bildiride şöyle yazdı. İran ve Afganistan arasında Hirman Nehri suyu ile ilgili açıklama açık ve hiçbir şüphe bırakmadan İran tarafının Hirman Nehri'ndeki hakkını belirliyor. Bu su hakkı yasal, objektif ve kesin bir haktır ve Afganistan bu su hakkını sağlamakla sorumludur. Bildiri şöyle devam ediyor. Afganistan yönetimi geçen 1,5 yılda anlaşma uyarınca kendi sorumluluklarına bağlı olduklarını defalarca belirtse de pratikte anlaşmadan kaynaklı sorumluluklarını gerçekleştirmediler ve İran'ın su hakkının serbest bırakılması ve sağlanması için gerekli işbirliğini yapmadılar ve İran'ın su hakkını vermediler. İran İslam Cumhuriyeti'nin su hakkının verilmemesi için kuraklık ve Hirmen'de suyun azalması gibi çeşitli meselelerin açıklanması, anlaşma maddelerine uygun uzmanlık araştırmaları gerektirir ve şimdiye kadar İran İslam Cumhuriyeti uzmanlarından doğruluğu incelememesi ve böyle tutumların sergilenmesi hukuk dışı ve kabul edilemezdir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Taliban yönetiminin Hirman su miktarını ölçmek için İran teknik heyetiyle işbirliği yapmadığını söyledi. İran Press'in bildirdiğine göre Afganistan'da Taliban yönetimi tarafından Hirman su hakkı ile ilgili bazı açıklamaların yapılması ve bu bağlamda bildirinin yayınlanması ardından Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün akşam Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şöyle yazdı. Son aylarda Taliban Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Mutaki'den Hirman anlaşması uyarınca kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri ve su miktarının ölçülmesi ve incelenmesi için teknik heyet ile işbirliği yapmaları istendi ki yapmadılar. Abdullahyan, Sistan kuraklıktan mustarip, suyun varlığı ve yokluğuna ilişkin kriter siyasi bir bildiri yayınlamak değil, teknik ve objektif bir ziyarettir dedi. İran Dışişleri Bakanı 17 Mayıs Çarşamba günü Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Mutaki ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın su haklarının Hirmen'den fiilen sağlanmasını İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi talep olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de Perşembe günü İran'ın güneydoğusunda olan Sistan ve Beluçistan ziyareti sırasında Hirman Nehri'nden İran'ın su hakkına vurgu yaparak Afganistan yöneticilerine Sistan ve Beluçistan halkının su hakkını acilen sarmaları konusunda uyarıda bulundu.
İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakan Yardımcısı, çarşamba gününden itibaren haftalık ve direkt olarak Kazan-Tahran uçuşlarının gidiş dönüş olarak gerçekleştiğini duyurdu. İran Press'in İrna'dan naklen verdiği habere göre 14.sü düzenlenen Rusya İslam Dünyası Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Rusya'nın Kazan kentinde bulunan Ali Asgar Shalbafan dün yaptığı açıklamada iki ülkenin başkentleri dışında direkt uçuşların yapılması için çalışmalarına değinerek 1 Haziran tarihinden itibaren St. Petersburg-Tahran direkt uçuşlarında gidiş dönüş olarak yapılacağını belirtti. Vize işlemlerinin kolaylaştırılması için yapılan müzakerelere değinen Shalbafan, bu bağlamdaki son raporlara istinaden şöyle dedi. Hali hazırda Rus vatandaşları için havalimanında vize işlemleri başlamıştır ve grup turları için vizelerin iptal edilmesi için iki ülke dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan çalışmalar son aşamalardan geçiyor.
Dünya Turizm Örgütü 2022'de İran'a giriş yapan yabancı turist sayısında %315'lik artış olduğunu, bu yıl İran'a 4.1 milyon turist seyahat ettiğini açıkladı. İran'a bildirdiğine göre Dünya Turizm Örgütü de 2022'de yabancı turistlerin İran'a gelişinde önemli bir artış yaşandığını açıkladı. 2021'de İran'a sadece 990 milyon yabancı turist gelmişti. 2022 yılında yabancı turistler İran'a 4.1 milyon seyahat gerçekleştirdi ve bu rakam bir önceki yıla göre %315, yani 4 kattan fazla arttı. 2020'de koronanın yayılması nedeniyle %83'lük bir düşüş gördük ve 2021'de İran'a yabancı turist gelişinde yaklaşık %30'luk bir düşüş gördük. Geçen yıl İran'a giren yabancı turist sayısındaki artış bu alandaki dünya ortalamasının 3 katıydı. Bununla birlikte İran'a yabancı turist çekmedeki payı hala küçük ve 2022'deki tüm yabancı turist gezilerine yalnızca %0.4'ü İran'a yapıldı. 2022'de İran'a yabancı turist gelişinde %315 büyüme oldu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in 25 Mayıs tarihinde üçlü toplantının yapılmasına dair Moskova önerisini olumlu karşıladı. İran Peres'in İrna'dan naklen belirttiğine göre, geçen çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan yetkililerinden kışkırtıcı ve gerginlik oluşturan eylemlerden kaçınmalarını istediği bir ortamda, Ermenistan, Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ile barış müzakereleri önerisini kabul etti. Zaharova son günlerde iki tarafça ateşkesin ihlal edilmesine işaretle hali hazırda bölge durumunu tespit ederek iki ülkenin kışkırtıcı eylemde bulunmamaları gerektiğini söyledi. Zaharova ayrıca Rusya'ya göre tüm ihtilafların siyasi ve diplomatik yollardan çözülmesini gerektiğini belirtti.
Türkiye Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarını açıkladı. NTV'nin verdiği habere göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin sonucu resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. Böylece ilk tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şöyle: Recep Tayyip Erdoğan 26.086.102 oy ile %49.24, Kemal Kılıçdaroğlu 23.873.749 oy ile %45.7, Sinan Oğan 2.796.613 oy ile %5.28 ve Muharrem İnce 216.470 oy ile %0.41.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a açıklamalarda bulundu. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen röportajda Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda şu ifadeleri kullandı. İsveç, Türkiye'deki terör gruplarının uzantılarının İsveç'te Stockholm sokaklarında serbestçe dolaşmasına izin vermeye devam ettiği sürece İsveç'in NATO üyeliğine olumlu bakamayız. Şu anda İsveç için hazır değiliz. Çünkü bir NATO ülkesi terörle mücadele konusunda güçlü bir duruş sergilemelidir, dedi. Erdoğan ayrıca Moskova ile Ankara arasında özel ilişkiler olmasaydı Ukrayna ile tahıl anlaşmasının uzatılmayacağını vurguladı. Bilindiği üzere 10 yıllarca askeri taahhütsüzlüğü terk eden Finlandiya ve İsveç, Mayıs 2022'de NATO'ya katılmak için resmen başvurdu. Fakat uzun süredir NATO üyesi olan Türkiye, iki kuzey ülkesini PKK ve Gülen gibi gruplara karşı somut önlemler almaya çağırdı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye halkının bir kez daha kendisini Cumhurbaşkanı olarak seçeceğini ve ikinci turda ona destekleri rekor kıracaklarını söyledi. İran Peres'in Anadolu Ajansı'ndan verdiği habere göre, Türkiye'nin fiili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın 14 Mayıs seçimlerine katılarak kendi isteklerini gösterdiklerini belirterek, Türkiye Meclisi'nde 322 sandalye ile çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olduğunu ve vatandaşlarının bu şekilde nasıl bir yaşamı kendileri için düşündüklerini ifade etti. Erdoğan şöyle devam etti: Türkiye halkının bu isteği, başımızda yeri var. Allah'ın izniyle bizim halkımız 5 yıl daha Cumhurbaşkanlığı bize verecektir ve ikinci tur seçimlerinde eşsiz katılmaları olacak, biz buna inanıyoruz. 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 adaydan hiçbiri oyların %50'den fazla oy alamazken seçim ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı ikinci... Affedersiniz, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri ise Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu arasında yapılacaktır.
Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu seçimleri kazanması durumunda tüm düzensiz göçmenleri sınır dışı edeceğini belirtti. Haber çevreleri Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Türkiye'nin mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarışacak olan Kılıçdaroğlu, Perşembe günü yaptığı konuşmada Erdoğan iktidarda olduğu süre zarfında yaklaşık 10 milyon yasa dışı göçmeni ve mülteci kasıtlı olarak ve ithal oy kazanmak için ülkeye yerleştirdiğini ve onlara vatandaşlık hakkı sattığını belirtti. Erdoğan hükümetinin göç politikalarını eleştiren ve milliyetçilerin ile karşıtların oylarını kazanmaya çalışan Kılıçdaroğlu, halkı yasa dışı mültecilerin Türkiye girişine karşı uyarıda bulunarak, Erdoğan seçimin ikinci turunu kazanırsa bu ülkeye 20 milyon daha göçmen alacak dedi.
Türk yetkililer Fransız Charlie Hebdo dergisinin son cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı son karikatürünü kınarken sert tepkiyi gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Charlie Hebdo'nun son olarak Erdoğan'a ilişkin yaptığı karikatürü tepki gösterdi ve son ahlak ve insanlık dışı karikatürüyle bir kez daha nedenle iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu dedi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Karın ise Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme Cumhurbaşkanı, milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından derginin çizimine tepki gösterirken, insanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo Türk milletine hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım, kötülüğe metiye düzenler her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar. Asıl ibretlik olan Türk milletinin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin çaresizce kadere bel bağlamalıdır dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo 2 gün önceki sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizildi ve Clo Clo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu.
Irak güvenlik güçleri ülke kuzeyinin Türk sihalarınca bombalandığını duyurdu. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak'ta bir güvenlik yetkilisi Türk sihalarının Dohuk ili El İmadiye bölgesinde Cebel Metin'i bombaladığını duyurdu. Yetkili söz konusu saldırıda PKK unsurları ve özellikle onlardan birkaçını taşıyan bir aracın hedef alındığını duyurdu.
32. Arap Birliği Zirvesi Arabistan'ın Cidde kentinde çalışmalarına başladığı İstanbul Bildirisi'ne göre söz konusu oturumda Arabistan Veliahtı Bin Salman Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın oturuma katılmasından çok memnun olduklarını, bu dönüşün Suriye'nin güvenliğinin desteklenmesinde rolü olmasını diledi.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise sağlanan barışın yabancı müdahalesi olmadan kendi işlerini organize etmek için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Arabistan'a ilk ziyaretinde bugün akşam saatlerinde Arap Birliği zirvesine katılmak için Cidde'ye gitti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Hirman Nehri'ni güvence altına alma kararlılığı ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Afganistan yöneticilerini İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belüçistan halkının su haklarını acilen sağlaması gerektiği konusunda uyardı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi dün Sistan ve Beluçistan'da su ve elektrik sanayi projelerinin açılışı töreni sırasında Afganistan'dan kaynaklanan ve İran'a akan Hirman Nehri'nin durumuna atıfta bulunarak Afganistan yöneticilerine seslenerek şöyle dedi. Uzmanlarımız su eksikliğini tehdit ederse diyebileceğimiz bir şeyimiz yok. Halkımızın haklarının çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Sözlerimi ciddiye alın ki sonra şikayet etmeyesiniz. Son yıllarda Hirman Nehri'nin mülkiyeti İran ile Afganistan merkezli hükümetler arasındaki en önemli sorunlardan biri oldu. İran tarafı farklı hükümetlerdeki Afgan liderlerle her görüşme ve temasla İran'ın Hirman Nehri üzerindeki su haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bunun Afganistan yöneticileri tarafından her zaman göz ardı edildiğini ve bu sorunun çözümsüz kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan önceki gün Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan tarafından suyun serbest bırakılması ve İran'ın talebinin pratik bir şekilde karşılanması gerektiğini, bunun İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi bir talebi olduğunu ve bu durumun iki ülke arasındaki ilişkileri de etkilediği bir ortamda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün böyle bir açıklamada bulundu.
Gerçek şu ki İran'ın su hakkının sağlanmaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan kuraklık İran'ın Sistan ve Beluçistan halkı için birçok sorun yarattı. Bu aşamada İran Hirman suyuna ilişkin 1351 tarihli anlaşmada öngörülen hükümlerin tam ve eksiksiz olarak uygulanmasını istemektedir. Bunlardan biri, iki ülke arasında ortak bir teknik heyetin Afgan tarafındaki su durumunu ziyaret etmesine mümkün olmasıdır. 1351 anlaşmasına göre Afganistan, İran'ın yılda 820 milyon metreküp'e eşdeğer su ihtiyacını sağlamayı taahhüt ediyor. Bu sözleşme yaklaşık 30 yıl boyunca uygulandı. Ancak yağışların azaldığı ve kuraklığın arttığı 70'lerin sonlarından beri Hirman Nehri'nden Hamon Gölü'ne akan su miktarı da kademeli olarak azaldı. Son 20 yılda Afganistan'da meydana gelen siyasi değişimler ve batılı işgalcilerin Afganistan'daki varlığı ve etkisi nedeniyle Kabil yönetimleri Hirman Nehri'nin tamamen serbest bırakılmasını engellerken, ülke içindeki bu nehir ve kaynakları üzerine farklı barajlar inşa ederek bu nehrin su seviyesini olabildiğince düşürmeye çalıştı. Şimdi Afganistan'da yönetici grup olan Taliban, Hirman Anlaşması'nı uygulamaya ve bu anlaşmaya dayanarak İran'ın su hakkını ödemekle yükümlüdür. Taliban yetkileri ayrıca Kemal Han Barajı'nın kapaklarını Hirman'da doğru açmaya ve su yönlendirme yolunu kapatmak amacıyla bu barajın teknik sorunlarını çözme sözü verdi. Ancak pratikte Taliban bu vaat ve taahhütleri tam olarak yerine getirmiş değil. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'da barışın sağlanması ve bu ülke halkının sorunlarının çözümü için her zaman elinden gelen yardımı esirgemeyen ve 40 yılda milyonlarca Afgan göçmene ev sahipliği yapmasına rağmen durum bundan ibarettir. Şu anda en az 5 milyon Afgan İran'da yaşıyor ve İran vatandaşları gibi İran İslam Cumhuriyeti'ndeki sağlık, eğitim ve diğer imkanlardan yararlanıyor. Hiç şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı'ndan Afganistan yöneticilerine uyarısı, İran hükümetinin Sistan ve Beluçistan halkının Hirman Nehri havzasındaki haklarını gerçekleştirmekte kararlı olduğunu gösterirken, Afganistan yönetiminin İran'dan taleplerine karşılamamaya devam etmesi ise iki komşu ülke arasındaki itilafların derinleştirmesine neden olabilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz bayrak yürüyüşü ve başka bir savaş olasılığı konusunda. İbrani takviminde 18 Mayıs işgal rejiminin ırkçılığının simgelerinden biri olan bayrak günü yürüyüşü yapılıyor. Siyonist rejim açıkça işgalci ve ırkçı bir rejimdir. Bu işgalciliği ve ırkçılığı gösteren birçok göstergeleri var. Bayrak yürüyüşü de bu göstergelerden biridir. Bu yürüyüş Mescid-i Aksa çevresinde yapılıyor. Nekbe günü yani 14 Mayıs'ta Siyonist rejimin varlığının ilan edilmesinden sonra Kudüs şehrinin batısı bu rejim tarafından işgal edilirken doğusu da Ürdün'ün kontrolüne geçmişti. Ancak Araplar ile Siyonist rejim arasındaki 6 günlük savaşın ve bu rejimin Haziran 1967'deki zaferinin ardından 18 Mayıs gününde kentin doğu kesimi de batısına ilhak edildi. Tel Aviv bu günü Yeruşalim günü yani Kudüs günü adıyla kutluyor. Siyonistlerin bu günü kutlamalarına Filistinlilere yönelik yaygın şiddet eşlik ediyor. Bunun başlıca nedeni Siyonistlerin Mescid-i Aksa'nın kimliğini değiştirmeye ve İslam dünyasının ilk kıblesi olan bu kutsal camiyi Yahudileştirme stratejisini uygulamaya çalışmalarıdır. Bu kapsamda 18 Mayıs tarihinde Siyonistler Babel Amud ve Kudüs'ün eski mahallelerinden geçerek Mescid-i Aksa'nın avlularına ulaşınca ardından orada Bayrakların Dansı adlı bir program yapıyor ve Siyonist yerleşimciler bu provokatif eylemle Filistinlilerin Kudüs'ten sürülmesini talep ediyorlar. Fakat bu arada Filistinliler Mescid-i Aksa'nın İslami dalgası doğasını ve kimliğini vurguluyor ve Siyonistlerin ırkçı eylemlerine direniyor. Siyonist rejimin işgalci ordusu dün sabahtan itibaren Mescid-i Aksa'nın doğusunu ibadet edenlerden boşaltarak yerleşimcilerin camiye yönelik saldırısını kolaylaştırdı.
Bu yılki bayrak yürüyüşünün önceki yıllardan farkı mevcut İsrail rejiminin kabinesinde Filistinlilere karşı her türlü şiddete izin veren aşırılık yanlısı ve ırkçı kişilerin de görev almasıdır. Buna dayanarak Bidino Tapınağı olarak bilinen Siyonist bir örgüt, Netanyahu kabinesindeki aşırılık yanlısı bakanlarını sürekli kışkırtmakla Mescid-i Aksa'yı kirletmek amacıyla mübarek camiye saygısızlık etmek için 5000 kişi bu camiye saldırmak ve saygısızlık etmeleri için seferber etmelerine çalıştı. Diğer bir mesele ise Siyonist rejimin Gazze şeridiyle 5 günlük bir savaştan yeni çıkmış olmasıdır. Bu savaşın bayrak gününe yakın olması, çatışmaların bugün de tekrar alevlenme olasılığından endişe ediliyordu. Geçtiğimiz yıllarda bu yürüyüşün düzenlenmesi, yaygın çatışma ve yoğun şiddet saldırıları eşlik etmişti. Bu yüzden de bu yılki yürüyüşün daha şiddete geçmesi bekleniyordu. Bu yüzden Siyonist rejim İsrail Kudüs şehrini adeta askeri kışlaya çevirdi ve şehrin farklı bölgelerine 3000'den fazla askerini yerleştirdi. Ayrıca İsrail rejimi polisi durumu kontrol etmek için dronlar ve helikopterler gibi başka araçlar da kullandı. Irkçı Siyonist rejim başbakanı Netanyahu'nun kabinesinin eylemlerine ve bayrak yürüyüşünün düzenlenmesinde ısrar etmesine karşılık olarak Filistin direniş gruplarının da ortak odası bir duyuruda bulunarak şöyle dedi. Direniş durumu yakından izliyor. Arabuluculara mesajlarımızı gönderdik. Süre dolmadan ciddi önlem almalı ve bayrak yürüyüşünün gerçekleşmesini engellemeliler. Kararımız çok açıktır. Kudüs kılıcı kınına girmemiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Yüksek Seçim Kurulu bu ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı ve muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bu ülkenin yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma salahiyetinin onayladığını duyurdu. Şimdi seçim gündemine ilişkin paralel olarak gündemde aslında Türkiye'nin dış meseleleri ve iç meseleleriyle ilgili de bazı konular dikkat çekici. Şimdi AK Parti iktidarının Suriye ile ilişkileri normal hale getirmeye yönelik attığı adımlar, özellikle Rusya ve İran'ın da katılımı ve arabuluculuğu ile bu meselenin gerçekleşmesi gündemde tartışılıyor. Öte yandan şimdi NATO ile ilgili de Türkiye'de, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması haberi dikkat çekiciydi. Burada da Türkiye'nin bazı aslında prensipleri yine gündemde tartışılıyor. Şimdi seçimlere az kala bu günler ve süreç içinde AK Parti'nin nasıl bir çabada bulunacağı konusunu bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Seçimlerde bunlardan yararlanabilir mi? Kendi adına olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir mi? Bunları kısaca gözden geçirmek istiyoruz. Sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey, merhabalar efendim.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim İhsan Bey katıldığınız için. Şimdi Türkiye'de şimdi hararetli bir şekilde haberleri seçimle ilgili biz de duyuyoruz, muhalefetin ve iktidarın nasıl bir planlama içinde oldukları ve bunu da medya aracılığıyla halka duyurduklarını falan, bunları hepsini gündemde biliyoruz ama şimdi aslında hükümetin önemli atması gereken adımlar var aslında seçmenlere göre. Bunlardan birisi Suriye ile ihtilafını çözme yönündeki adımları ve NATO ile ilgili ilişkilerinde özellikle iki ülkenin bu örgüte katılmasına olumlu oy vermesi konusuyla ilgili. Şimdi bu müddet içerisinde, seçimlere kalan bu süreç içerisinde Türkiye'nin bu iki meseleyle ilgili nasıl bir tavır sergileyeceğini siz düşünüyorsunuz? Suriye'den başlayacak olursak, geçenlerde de Sayın Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel meseleleri ele aldı. Nasıl bir adım atabilir bu müddet içerisinde Suriye konusunda?
Yani Suriye konusunda aslında Türkiye bu Suriye meselesinde Şam'la olan ilişkileri oldukça hızlandırmak istedi. Açıkçası seçim arifesinde bunu daha çok üst düzeyde bunu tamamlamak niyetindeydi. Onun için Rusya ile olan ilişkilerde Rusya'nın aslında bu süreci hızlandırması için de Türkiye oldukça Rusya ile ilişkileri geliştirip hatta defalarca birkaç heyetle Rusya'ya gidip özellikle Sayın Erdoğan ile Sayın Esad'ın bir araya getirilmesi konusunda ciddi çaba sarf etti. Türkiye şunu düşünüyordu, aslında bunu iki ülkenin sorunlarını çözümden ziyade bir an önce Türkiye'de aslında Suriye'deki mültecilerin çok antipatik bir duruma geldiği söylenmesi üzerine bu süreci hızlandırıp biraz seçime yatırım olarak da açıkçası böyle bir niyetle taşındığını ya da böyle bir stratejik yol izlendiğini çok açık söyleyebiliriz. Fakat muhtemelen Türkiye'nin bütün taleplerine rağmen aslında Türkiye'nin siyasetine olumlu bir katkını sunabileceği bir Esad ile Erdoğan'ın görüşmesi bu süreçte biraz gerçekleşmeyecek. Çünkü en son Rusya'dan gelen bir açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama aslında Türkiye'nin bu süreçte, bu seçim arifesinde çok istediği görüşmeyi Rusya'nın, özür diliyorum, Suriye'nin kabul etmediğini, Suriye'nin aslında Erdoğan'la bir görüşmenin seçime ciddi bir katkı sunacağını ve Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin yüksek olabileceği endişesini taşıdığını, onun için görüşmenin aslında biraz üst düzey görüşmenin biraz seçimden sonra olabileceği durumu şu anda söz konusu. Fakat Türkiye bu noktada aslında daha doğrusu AK Parti iktidarı tekrardan seçimi kazanabilmek için hem dış siyasete hem de iç siyasete ciddi bir dizayna gitmeye çalışıyor. Ve bu dizaynı da aslında adımlarını biraz daha Türkiye'nin çağları doğrultusunda diye belirterek küs olduğu, aslında diplomaside sorun yaşadığı, hatta çok ciddi bir savaş dönemine kadar gidilen ilişkileri tekrardan onarmak istediğini, çünkü Türkiye'de bugüne kadar AKP hükümetinin sürdürülebildiği bir siyaset artık çok fazla kabul görmüyor. Çok fazla kabul görmediği gibi muhalefetin de aslında bu siyasete yeniden bir onarıma girileceği, yani yeniden Türkiye'nin bir siyasetini dizayn edeceğini gördüğü için AKP bunu öncesinden bu bir siyasetteki diplomatik hatayı düzeltip yeni bir sürece girmek ve aynı zamanda da muhalefetin elindeki kozu almak istediğini de görebiliyoruz. Fakat geldiğimiz aşamada şimdi bu durumun çok fazla gerçekleşmeyeceğini, mesela NATO meselesinde özellikle Finlandiya biraz daha olumlu bakıp İsveç'e işte olumlu bakmama biraz şunu gösteriyor. Bak, esas sorun bende değilmiş. Yani Türkiye bir mesajı vermek istiyor da esas sorun bende değilmiş. Bizim talep ettiğimiz kriterleri ya da hususları yerine getirmeyen İsveç'tir. Finlandiya'nın NATO meselesini onaylanmasının öngörüsü biraz böyle okuyabilirim. Şimdi bu böyle olunca doğal olarak aslında NATO'da biraz Türkiye artık mesafeli davranıyor açıkçası. NATO Genel Sekreterinin dışında, NATO Genel Sekreterinin Türkiye'ye karşı bir ilgisi biraz daha kişiseldir. Onu da buradan not etmek lazım. Yani parantez içerisine almak lazım. Fakat NATO'nun genel üyeleri Türkiye'ye karşı aslında Türkiye'nin bu kadar kendilerine göre Türkiye'nin zorluk çıkarttığını düşünüyorlar. Ve zorluk çıkaran bir Türkiye'nin aslında Finlandiya'nın üyeliğinin kabul edilip edilmemesi, İsveç'in üyeliğini kabul edilmemesi konusundaki tavrının aslında çok olumsuz olduğunu düşünüyorlar. Dikkat edin, Finlandiya konusunda Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğini kabul görmesi ve onay vermesi bir tek bu konuda hoşnut olan sadece NATO Genel Sekreteridir. Onun dışında hiçbir ülke bu konuda hoşnut değil. Yani bize bunu gösteriyor. Aslında NATO ülkelerinin, sanırım Macaristan'ın dışında hepsi bu durumdan ciddi rahatsız. Şimdi Türkiye bu kısa süreç içerisinde seçime kadar, yaklaşık şu anda 45 günlük bir süreç kaldı. Seçime kadar Türkiye bu dış siyasetini onarır mı? Bana kalırsa, bana sorarsanız, yani yetişmeyecek o süreç. Suriye'de belki bir takım İçişler Bakanları temelinde ya da düzeyinde bir iki görüşme olabilir. Fakat Esad ile Erdoğan'ın görüşmesi şu anda imkansız. Çünkü Esad'ın birkaç tane danışmanlarından yapılan açıklamalar vardı ve bu konuda Esad'ın altında ben Türkiye'nin seçimlerine etki yapmak istemiyorum. Yani pozitif bir etki sunmak istemiyorum. Erdoğan'la görüşerek falan bunu söylemişti. Ki bana göre de çünkü Türkiye'de Suriye'deki ilişkiler sadece bir Suriye'deki sığınmacılar üzerinden okuyabiliriz. Çünkü Suriye'deki sığınmacılardan kaynaklı özellikle Türkiye'de ciddi bir rahatsızlık var. Ve bu rahatsızlık da şöyle tanımlanıyordu. Yani eğer devlet erkinde eğer bir Şam'la bir ilişki, Ankara ile Şam'la arasında bir ilişki gelişirse mülteci ve sığınmacı sorunu da yavaş yavaş çözülebileceği söyleniyordu. Ki bu eleştiriler üzerinden AKP yeniden bir, yani iktidar Erdoğan yeniden bir adım atmaya çalıştı ve aynı zamanda da biraz gelen tepkileri rahatlatmaya çalıştı. Oldukça hızlandırdı da hatta yani birkaç ay öncesine kadar Esad'la ilgili olumlu bir şey söyleyen Türkiye'de gazeteci, yazar, çizer, akademisyen hakikaten hainlikle suçlanıyordu ama birdenbire hükümetin tavrı değişti ve Esad'a karşı o negatif dil durum tamamen bir anda yok olmaya başladı ve pozitif bir dil kullanılmaya başlandı. Bu da aslında Türkiye'nin kendi hem dış siyasetine, özellikle Suriye siyasetine biraz açıkçası çok sıkıntılı oldu. Çünkü Suriye siyasetinden, yani diplomasi siyasetine eğer olumlu pozitif bir gelişmenin Türkiye'nin iç siyasetine ciddi bir yansımasını olabileceği düşünüyordu ve ikinci bir durum daha var. O da artık Türkiye'nin kontrol ettiği ve kontrolü altında bulunan cihadistler. Yani çünkü çok ciddi bir ekonomik kısmet bu insanlar. Ve bu insanlar daha önce Avrupa Birliği'nden gelen ciddi paralar falan, fonlarla falan besleniyordu. Ve şu anda Türkiye onları nereye yerleştirebileceği, nasıl kontrol altında tutabileceği konusunda da ciddi sıkıntılar çekiyor. Yani sadece tek siyaset diplomasinin gelişmesi ve Türkiye'deki sığınmacıların sorunu çözümü üzerinden bir zorunluluk değil bu iletişim. Aynı zamanda da oradaki Türkiye'nin mevcut Suriye toprakları içerisindeki kontrolü de şu anda artık çok zor bir aşamaya geldi. Muhtemelen bu aşama seçime kadar da devam edecektir ve seçime kadar çözülmeyecek. Seçimden sonra Türkiye'nin dış politikası tamamen, eğer yönetim iktidar değişirse, yeni bir sayfa açılacak. O konuyu da eğer zamanımız varsa konuşabiliriz ya da seçimden sonra bırakabiliriz.
Peki efendim. Bu konuyu da seçimden sonra konuşalım eğer isterseniz. Tamam. Çok teşekkür ederim bizi görüşlerinizden faydalandırdığınız için. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin özellikle iktidarın atması gereken dış alandaki gelişmelerle ilgili politikalarını gözden geçirdik sohbetimizde. Suriye meselesi ile ilgili yeniden normalleşme ve özellikle Esad ile görüşme konusunun ne kadar muhtemel olup olmayacağı konusunu da ele aldık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitesine de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran Masalları Efsaneleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde peri masallarına da kahramanların sihir ve büyü aletlerini elde etme yöntemlerini anlattık ve sihir ve büyü gücüne kavuşmak için başvurdukları en önemli yöntemlerden söz ettik. Yine dedi ki, peri masallarında en önemli sihir ve büyü aletleri veya etkenleri masallarda yer alan yardımcı karakterler ve bazen meyveler ve bazen de hayvanlar ve yine Hazreti Süleyman'a ait eşyalardır.
Peri masallarında bir başka büyülü ve sihirli alet, devlerin ömrü ona bağlı olan tılsımlardır. Genellikle bir camın içinde olan tılsımı kırarak devi öldürmek ve şerrinden kurtulmak mümkün olur. Tılsımın içinde saklandığı bu cam genellikle devlerin düşmanı olan insanların ulaşabileceği yerden uzaktır. Yerini ancak devin kendisi bilir ve bu tılsıma ulaşmak asla kolay değildir. Örneğin bir masalda dev tılsımın adresini şöyle anlatır. Buradan bir fersah uzaklıkta bir ağaç vardır. Ağacın yanı başında bir kuyu vardır. Kuyunun üzeri kocaman bir taşla kapatılmıştır. Taşı kaldırmalı ve dibine inmelisin. Orada içinde bir inek otlanan bir orman vardır. İneğin karnında bir gölet, göletin içinde bir balık vardır. Benim ömür tılsımım işte bu balığın karnındadır. Gerçi peri masallarını yaratanların yaratıcı gücü devlerin ömür tılsımını saklamak için bin bir gizli yer yaratabilir. ama bazen de bu tılsım basit bir odada bir rafın üzerinde durmaktadır. Dev genellikle sevdiği kıza kavuşmak umuduyla ömrünün bağlı olduğu tılsımın yerini ifşa eder. Tılsım kırılınca da dev olur, bu yüzden de onu masalın kahramanından geri almak için elinden geleni yapar.
Bazen de delilik ve diğer zor hastalıkların da tedavisi veya görmeyen gözün açılması gibi durumlarda da kullanılır. Yine bazı masallarda öykünün kahramanı doğuştan sihirli veya büyülü bir özelliğe sahiptir ve örneğin tükürüğü yaraları hemen iyileştirir ve bunun gibi özellikleri vardır.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehbanu ile yaşadığını, Şehbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. Molla Bacı Şehbanu'dan anasının sirke küpünü atmasını istedi. O da öyle yaptı. Ve Molla Bacı daha sonra Şehbanu'nun üvey anası olunca gerçek yüzünü gösterdi. Kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En son Molla Bacı'nın Şehbanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde eğirmesini istediğini anlattık. Ve dedi ki Şehbanu'nun sarı ineği dönüşen anası ona yardım etti ve bir kuyuda bulunan deve gönderdi ve dev de Şehbanu'ya yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay ve bir çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Molla Bacı da kızını Şehbanu ile çöle göndererek kızının da Şehbanu gibi güzelleşmesini istedi. Fakat kız deveyi tersleyince alnından yılan ve çenesinden de akrep çıktığını, Molla Bacı'nın ise bir gün ara yılanı ve akrebi de keserek yerine tuz serptiğini anlattık. Ve en son komşusunun onu ve kızını düğüne davet ettiğini, Şehbanu'nun da devin yardımıyla güzel bir kıyafet ile düğüne gittiğini, düğünden dönerken krallı oğlu ile karşılaştığını ve genç prensen kaçarken ayakkabılarından birinin ayağından çıktığını, genç prensin ayakkabı ile saraya döndüğünü, düğünden dönen Molla Bacı ise düğünde başına gelenlerin acısını Şehbanu'dan çıkarmaya karar verdiğini anlattı. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Molla Bacı eve varır varmaz Şehbanu'yu azarlamaya başladı. Hadi getir şu kaseyi. Acaba gözyaşlarına dolmuş mudur bir bakalım. Şehbanu hemen tuzlusuyla doldurduğu kaseyi getirdi ve üvey anasına verdi. Molla Bacı kasenin içindeki suyu tattı. Baktı ki tuzlu. Kasenin içine iyice baktı. İçindeki su oldukça duruydu. Ardından sordu. Baklagilleri ayıkladın mı? Şehbanu da evet hepsini ayıkladım dedi. Ardından ayıkladığı mercimekleri, fasulyeleri ve nohutları ayrı ayrı torbalarda üvey annesine verdi. Molla Bacı baktı ki kız hepsini ayıklamış. Çok şaşırdı. Molla Bacı kendi kendine düşündü. Yahu bir gönlü hoş olsa, çalışacak hali olsa yine de bir ayda bunca mercimeği, fasulyeyi ve nohutu ayıklayamaz. Üstelik Şehbanu bunu yaparken gözyaşı da dökmüş ve bu ağır işi yarım günde bitirmiş.
Daha sonra Molla Bacı Şerbanu'yu eve temizlik yapmak üzere gönderdi. Ardından kendi kendine düşürmeye başladı. Ben çok şaşırdım. Bu kızın işlerinden bir türlü baş çıkaramadım. Molla Bacı'nın kızı da annesine mutlaka birilerinin Şerbanu'ya yardım ettiğini söyledi. Molla Bacı şöyle dedi. Galiba şu sarı inek Şerbanu'nun annesi ve ona yardımcı oluyor ve yol gösteriyor. Bu inek yaşadıkça bu kız her şeyin üstesinden gelebilir. Bu yüzden önce şu sarı ineği ortadan kaldırmalıyım. Bunun üzerine Molla Bacı elbisesini değiştirdi ve kentin hekimine gitti ve ona hasta numarası yapacağını, kocası onun çağırdığında hastalığının ilacı sarı ineğin eti olduğunu söylemesini söyledi.
Bacı hemen eve döndü ve kocası gelmeden önce yatağa yattı. Kocası eve gelir gelmez de inlemeye başladı. Ah başım, vah belim, ölüyorum, aman Allah'ım, birileri bana yardım etsin. Kocası şaşırıp kalmıştı. Biraz ıhlamur demledi, eşine verdi. Ama Molla Bacı inlemeye devam ediyordu. Acısının kesilmediğini söylüyordu. Ertesi gün Molla Bacı biraz zerdeçal yüzüne sürdü, yatağın altına da kurumuş ekmek döktü. Kocası eve dönünce tekrar inlemeye başladı. Yatakta sağdan sola, soldan sağa yuvarlanmaya başladı. Molla Bacı yatakta dönünce yatağın altında sakladığı kuru ekmekler de çıtır çıtır çıtırlama sesi çıkarıyordu. Molla Bacı ise aman Allah'ım kemiklerim kırılıyor diye söylenmeye başladı. Kocası apar topar kentin hekimine gitti ve onu eve getirdi. Hekim Molla Bacı'nın nabzını tuttu. Numaradan muayene etti. Sonunda da şöyle dedi. Bu kadın hastalığın ilacı ancak sarı ineğin etidir. Eğer bugün yarın ona sarı ineğin etini verirseniz iyileşir. Aksi takdirde şimdiden kefeni ve cenaze töreni için hazırlıklara başlayın.
Bu sözleri duyan Şerbanu çok kaygılandı ve artık ne yapacağını bilemedi. Çünkü sarı inek gerçekten onun anasıydı. Şerbanu annesini nasıl kurtaracağını kara kara düşündü ama aklına bir şey gelmedi. Sonunda çareyi deve gitmekte ve ondan yardım almakta buldu. O gece herkes uyuyunca Şerbanu sessizce evden çıktı. Kuyuya indi. Ve deve selam verdikten sonra yaşananları anlattı. Dev şöyle dedi. Bu da merak edilecek bir şey mi? Hemen eve dön, sarı ineği getir, çöle bırak, ben de ona benzer bir sarı ineği evinizin ahırına yollarım. Şerbanu hemen eve döndü. Sarı ineği aldı, çöle götürdü ve ardından devin yanına gitti.
Dev Şehbanu'ya söz verdiği gibi sarı ineğin benzerini hazırladı ve şöyle dedi. Bu ineği al ve götür. Annenin yerine ahıra bırak. Sabah kasap sarı ineği kesince etinden yemi ve kemiklerini de ahıra götür ve oraya göm. Şehbanu sarı ineği aldı, ahıra götürdü ve annesinin yerine ahıra kapattı. Sabah ezan vaktine 2-3 saat kala Şehribanu işini bitirdi, ardından rahat bir uyku çekti. Sabah erkenden Şehribanu'nun babası gitti, mahallenin kasabını getirdi. Kasap da sarı ineği ahırdan çıkardı, bahçede başını kesti. Ardından ineğin etini kebap yaptılar ve yediler. Fakat her ne kadar ısrar ettilerse nafile. Şehbanu kebaba dokunmadı ve devin tembih ettiği gibi ineğin kemiklerini topladı ve ahıra gömdü.
Molla Bacı sarı ineğin etinden bol bol yedi ve yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Çünkü artık hiç kimse Şehbanu'ya yardımcı olamayacağını düşünüyordu. Fakat kralın genç oğlunun Şehbanu'yu görür görmez ona çarpıldığından haberi yoktu. Genç prens geceleri Şehbanu'dan geriye kalan ayakkabıyı yastığının altına koyuyor. Ayakkabının tozunu gözüne sürüyordu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.inip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Sevgili dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine Ehl-i Beyt imamlarının 11.si Hazreti Hasan Askeri aleyhisselamın yaşamından bir başka bölümü sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Geçen bölümde belirtildiği üzere İmam Hasan Askeri aleyhisselam her zamankinden daha çok zalim Abbasi halifeleri tarafından baskı altında tutuluyordu. Abbasi halifelerin o Hazreti aşırı baskı uygulamalarının sebebi İmam Hasan Askeri aleyhisselamdan bir evlat dünyaya geleceğini ve bu evladın Hazreti Musa aleyhisselamın Firavun'un zalim iktidarına son vermesi ve insanları zulüm ve adaletsizlikten kurtarması gibi tevhid ve adaleti dünyada yaygınlaştıracağını duymaları yüzündendi. İşte bu yüzden Cani Abbasi halifeleri de Firavun ve adamları gibi İmam Hasan Askeri aleyhisselamın sadece siyasi, dini, sosyal ve kültürel faaliyetlerini değil, hatta ailevi ilişkilerini de gözetliyordu. Zira o hazretin eşi hamile kalıp bir evlat doğurduğunda onu hemen katletmeyi planlıyordu.
Ancak ne var ki gafil Abbasi halifeleri Yüce Allah'ın iradesi onların her türlü şom planını suya düşüreceğinden habersizdi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 54. ayetinde şöyle buyuruyor. Batıl yolunu izleyenler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah tuzak kuranların hayırlısıdır.
İşte tam da bu yüzden Abbasi halifeleri ve uşakları tüm sinsi çabalarına rağmen başarılı olmadılar ve Hazreti Musa aleyhisselam Firavun ve adamlarının tüm gözetimlerine karşın dünyaya geldiği gibi son ilahi önder ve beşeriyetin son kurtarıcısı Hazreti Mehdi aleyhisselam da hatta İmam Hasan Askeri aleyhisselamın en yakınlarının hayreti içinde bu dünyaya ayak bastı ve imamet ve nübüvvet hanedanına neşe ve umut armağan etti.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam ilk ve en temelli adım olarak öz Muhammed'i İslam'ı tanıtmaya ve bu semavi dinin yapıcı ve yaratıcı ve canlı talimini ve öğretilerini beyan etmeye başladı. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın ikinci adımı, bazı muhalifler ve kendini ve dünyasını saraya satmış sözde alimlerin ileri sürdüğü ve İslam'ın imajını zedelemesi muhtemel olan her türlü kuşku ve sorularına cevap vermeye başladı. Siyasi planlama ve yapılanma ve faaliyetleri yönetme gibi fiiller, zalim Abbasi halifelerin tüm tehditlerine rağmen İmam Hasan Askeri aleyhisselamın attığı bir başka adımdı ve böylece din ve siyasetin birbirinin kopmaz parçaları olduğunu ortaya koydu.
Halk ve inkılapçıların arasında geleceğe dönük umut yaratmak ve kamuoyunu ve özellikle Şiaları, evladı Hazreti Mehdi aleyhisselamın gaybeti dönemini hazırlamak, İmam Hasan Askeri aleyhisselamın bazı özel uygulamalarıydı ve böylece insanlara asla umutsuzluğa ve kuşkuya kapılmamalarını ve ilahi vaatlerin er geç gerçekleşeceğini öğretti. Bu müjdeyi Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Kasas suresinin 5. ayetinde şöyle vermiştir. Biz ise o yerde güçsüz düşürenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları mukaddes topraklara varis kılmak istiyorduk.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın bir başka önemli ve anahtar konumundaki icraatı, halk kesimleri ve alimlerin fikri ve pratik yollarını belirlemekti. Bu konuyu iki örnek vererek açıklamak istiyoruz. İmam Hasan Askeri aleyhisselam yakın sahabelerinden biri olan Ali bin Hüseyin bin Babu Yekumi'ye bir mektup yazarak şöyle buyurdu. Sana ilahi takvaya ve zekat vermeyi tavsiye ediyorum. Zira zekat vermeyen insanın namazı kabul görmez. İmam Hasan Askeri'nin bu tavsiyesine dikkat çeken nokta Kur'an-ı Kerim kültüründe de belirtilen namaz ve zekatın birbiriyle bağlantısıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim ne zaman namazdan söz ettiyse hemen ardından zekattan veya infaktan söz etmiştir ve o hazretle zekatsız namazın asla kabul görmeyeceğini buyurmuştur. Bir başka ifadeyle namaz kulla yaratan ve zekatta kulla mahluk arasında irtibattır ve hakiki namaz kılan insanın bir eli Allah'a ve bir eli de mahluka doğru uzanır. Bu yöntem tüm enbiyanın, İslam peygamberi ve İslam'ın hakiki önderlerinin pratik siyeri olmuştur. İmam Hasan Askeri aleyhisselam aynı tavsiyenin devamında şöyle buyuruyor. Seni başkalarının hatasını ve günahını bağışlamaya, öfkeni yutmaya, yakınlarınla bağlarını koparmamaya, kardeşlerine ihtiyaçlarını zor günlerde karşılamaya ve cahillere karşı sabırlı olmaya tavsiye ediyorum.
Tahran Radyosu.
Kuşkusuz bu ahlaki ve insani değerler bir topluma hakim olduğu takdirde o toplumda sosyal ilişkiler güçlenir, kırgınlıklar ve dargınlıklar geçer ve safa ve samimiyet dolu bir atmosfer hakim olur. Ancak tüm bu olumlu özelliklerin hayata geçmesi için gerekli olan dayanak, İmam Hasan Askeri aleyhisselamın da vurguladığı üzere dini tanımak veya dini basirete sahip olmak, işlerde sabit iradeli olmak ve Kur'an-ı Kerim öğretilerine bağlı kalmaktır.
Kuşkusuz İslam dünyasında birçok sapma ve yanlış düşünce dini basiretsizlikten veya İslam'ın semavi öğretilerine ve Kur'an-ı Kerim'in güdümlü ve yapıcı ahkamına bağlı kalmamaktan kaynaklanıyor. Oysa eğer Müslümanlar gerçekten dini derin bir şekilde tanımış olsaydı ve amel etmek üzere Kur'an-ı Kerim'in aydınlatıcı ve hidayete erdirici tealimine kulak verseydi, bugün tüm bu ayrışmalardan, ihtilaflardan, savaş ve akan kanlardan hiçbir iz bulunmazdı ve İslam dünyası birlik ve beraberlik içinde dünyada iktidarla hareket ederdi.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam değerli vecizlerinin devamında sosyal sorumluluklara ve görevlere işaret ederek şöyle buyuruyor. Sizi iyi ahlaka, değerlere ve iyiliği emretmeye ve çirkinliklerden ve kötü değerlerden sakınmaya tavsiye ediyorum. İmam Hasan Askeri aleyhisselam ardından Kur'an-ı Kerim'den bir ayete işaret ederek Yüce Allah Nisa suresinin 114. ayetinde şöyle buyurduğunu beyan ediyor. Onların fısıldaşmaların birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyenin fısıldaşması müstesna. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Buna göre imam tavsiyesinin sonunda da insanları çirkin amellerden el çekmeye ve uzak durmaya tavsiye ediyor.
İnsan yaşamının tüm engebeli süreçlerinde temel rol ifa eden ve insanı iyiliklere sevk ederek kötülüklerden uzak tutan bir konu namaz kılmaktır. Bu vacip farizenin yanında gece namazı da çok tavsiye edilen ibadetlerden biridir. Gece namazı İslam peygamberine vacip kılınmıştı. Bu namaz İslami yapıcı ibadetlerden biri sayılıyor. Gece namazı insanın kendini yetiştirme ve yaratanla fısıldaşma dersidir ve insanın doğal ihtiyaçlarından biridir.
Gece namazı, geceleri uyanık geçiren ve uykunun yumuşak yatağından el çekerek, daha manevi bir zevk olan Yüce Allah ile fısıldaşma zevkine yönelen mümin kullara özel bir ibadettir. İmam Hasan Askeri aleyhisselam ise bu konuda şöyle buyuruyor. Sizi gece namazına tavsiye ediyorum. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de üç kez Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurmuştur. Gece namazı kıl. Gece namazını hafife alan bizden değildir. Dolayısıyla ben de sizi bu vasiyetime kulak vermeye ve amel etmeye tavsiye ediyorum. Bu mektupta çok önemli bir nokta imamın tavsiyelerinin sonunda şöyle buyurmasıdır. Sana söylediklerimin tümünü bizim hakiki şialarımıza ulaştır ki onlar da bu tavsiyelerimi amel etsin.
Kuşkusuz İslam dinini tebliğ etmek ve İslam'ın ilham veren kültürünü korumak için en etkili ve en güçlü yöntem, Kur'an-ı Kerim'in yapıcı tavsiyelerini uygulamaktır. Hiçbir etken amel etmek kadar önemli olmadığından her türlü slogan ve iddiadan uzak bir şekilde amel etmeye bağlı olduğumuzu göstermeliyiz. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın bu alanda da önemli tavsiyeleri vardır ki bunları da sizlerle paylaşmak istiyoruz.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam hakiki izleyenlerine ve şialara şöyle buyuruyor. Sizi ilahi takvaya ve dinde salih olmaya ve Allah için çaba harcamaya tavsiye ediyorum. Sözde doğru ve emanette emin olun ve sahibine geri iade edin. İster o kişi iyi ve salih insan olsun, ister pek doğru ve dürüst olmasın. Namaz sırasında secdeleri uzatın. Komşularınıza iyi davranın, zira tüm bunlar İslam peygamberinin siyeridir. Bundan başka akrabalarınıza ve yakınlarınıza iyilik ve ihsanda bulunun ve onların cenaze törenine katılın, hastalarını ziyaret edin ve haklarını eda edin. Bilin ki eğer sizlerden biriniz sözde doğru ve amelde emanetdar ve iyi ahlaklı ve açık yüzlü olursa, bu adam bir şiadır diyecekler ve ben mutlu olacağım. Allah'tan korkun, bizi onurlandırın ve bizi utandıracak bir şey yapmayın. Gönülleri ve sevgileri bize çekin ve çirkinlikleri bizden uzaklaştırın. Bizim Allah'ın kitabında bir hakkımız vardı ve peygamberle yakın akrabalığımız vardır. Allah-u Teala bizi tüm kötülüklerden arındırmış ve mutahhar etmiştir. Öyle ki bunu bizden başka hiç kimseye yapmamıştır ve kim böyle bir iddiada bulunacak olursa yalan söylüyor. Ölümü düşünün ve Allah'ı anın. Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun ve Resulullah'a selam ve salavat getirin. Zira her selam ve salavatın 10 hasene ve iyi mükafatı vardır.
Biz de Yüce Allah'tan hepimize İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın tavsiyelerine uyma tevfikini nasip etmesini ve o Hazretin hakiki şiirlerinden yapmasını niyaz ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderliği tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsure.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.ir.ir'e gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olunuz.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Tengezendan Şelalesi ile tanıştıracağız.
Çarmahal ve Bahtiyari ili, İran'ın çatısı olarak bilinen ülkenin batısındaki en güzel turistik bölgelerden biridir. Özel ve eşsiz konumu ile bu il, 54 bin hektardan fazla alana sahip Sabz Kuh Koruma Alanı'ndan bahsedebileceğimiz birçok doğal ve turistik cazibe merkezine sahiptir. Burası, İran'ın batısındaki en bakir ve güzel doğal alanlardan biri olan bir alandır.
Sabz Kuh bölgesindeki Tengezendan Vadisi, doğal, orman ve dağlık manzaralarıyla birçok maceracı ve cesur dağcı ve kaya tırmanıcısını kendine çekiyor. Bu vadi, güzel dağlar, şelaleler, yemyeşil bitkiler ve vahşi yaşamın adeta bir koleksiyonuna sahiptir. 2600 metre yüksekliğindeki Tengezendan,
Çarmıhal ve Bahtiyari eyaletinin en yüksek ve engebeli dağlarından biridir. Ve bu yeşil ve olağanüstü vadide yaklaşık 10 şelale vardır ve bunların en muhteşemi ise Tengizendan şelalesidir. Bu güzel doğa cazibesiyle daha fazla tanışmak istiyorsanız bugünkü programımızı dinlemenizi tavsiye ediyoruz.
Tengizendan Şelalesi bölge yerlileri arasında Kerodikon olarak biliniyor. Ker, sis ve buğulu anlamına gelir ve di, duman anlamına gelir. Yani Kerodikon, yerel dilde duman gibi sis anlamına gelmektedir. Bu şelale dumanlı şelale olarak biliniyor. Zira şelalenin tepesinden aşağıya baktığınızda su yere çarptığında adeta toz haline gelerek yok oluyor.
120 metre yüksekliğindeki Tengizendan Şelalesi 50 ve 70 metre olmak üzere iki aşamada kayadan akıyor. Düşen suyun hacmi o kadar büyük ki dibinde beyaz sis ve duman oluşuyor ve bu nedenle şelaleye yaklaşamıyorsanız ve şelaleyi izlemek veya fotoğraflamak için şelaleden en az 100 metre uzakta durmalısınız. İran'ın en yüksek ve en bol sulu şelalelerinden biri olan Tengizendan Şelalesi'nin kaynağı uçurumun 50 metre ilerisindeki bir kaynak olan bir kayanın kalbinden akıyor.
Tahran Radyosu.
Şelaleden indikten sonra bu kaynağın suyu nihayet Sabz Kuh Nehri ve Korebes ile birleşir. Bu şelale Lordegan'ın 55 kilometre kuzeyinde, Çarmıhal ve Bahtiyari ilinde ve derin dar bir vadinin ortasında yüksek taş duvarlar arasında yer almaktadır. Bu bölgeye erişim yolu diktir ve göçebeler bile erişemez. Tengizendan Vadisi'ni geçmek çok yüksek fiziksel güç, akan suda yüzme ve kanyon geçişinde profesyonel olmayı gerektirir. Bu nedenle bu bölgenin bakir noktalarından biri olarak kabul edilir.
Şelalenin çevresi bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. Sabz Kuh koruma alanında deve dikeni, kitre geveni, buğdaygiller, alıç, badem ve meşe ormanlarını sayabileceğimiz 272'den fazla bitki türü bulunmaktadır. Bu çeşitli ve yoğun bitki örtüsü her tür hayvan için uygun yaşam alanları sağlamıştır. Sabz Kuh koruma alanında yaklaşık 24 memeli türü, 21 sürüngen türü, 4 amfibi türü ve 12 balık türü yaşamaktadır. Antilop ve keçiler, leoparlar, yaban kedileri, sırtlanlar, vizonlar, boz ayıları, İran sincapları, tilkiler, çakallar, domuzlar, tavşanlar, kurtlar, çeşitli yılanlar, kertenkeleler ve kaplumbağalar bu bölgeyi yuva yapan hayvanlar arasındadır. Sabz Kuh ve Tengizendan Şelalesi'nin korunun alanı aynı zamanda birçok kuşun yaşam alanıdır. Aralarında serçeler, küçük baykuşlar, ibibik, kaya güverceni, gökçe güverceni, keklik, bayağı kum kekliği, kerkeniz, kaya kartalı ve yarasalar dikkat çekiyor.
Tengizendan'a seyahat etmek için en iyi zaman ilkbaharın ortasından sonbaharın başlarına kadardır. Bu dönemde çevrenin güzelliği ve daha az risk olması açısından seyahat etmek için daha uygun bir dönem olarak kabul edilir. Yılın geri kalanında bu bölgeye seyahat etmek, soğuk günlerin kısa olması, sıcak mevsimde şelalede su olmaması, yolu kaybetme olasılığı, fırtınalarda taş ve çakıl düşme riski nedeniyle yüksek risk taşır. Bazı doğa bilimciler baharın son günlerinde Tengezenden şelalesinin cennet gibi bir manzara oluşturduğuna inanırlar. Ancak bu ayda şelalelerin su dolu olması nedeniyle vadiyi geçmenin yüksek riskli olduğunu bilmekte fayda var.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi Tengezenden Vadisi dik yokuşlu, kaygan ve uçurumlu zorlu bir alandır. Bu nedenle yaşlıları, hamile kadınları ve çocukları yanlarına almaktan kaçınılması önerilir. Ayrıca bu vadiye yerel bir rehber yardımı olmadan kaya tırmanışı ve teknik ekipman kullanımı ve fiziksel gücü yüksek olmadan tırmanmanın mümkün olmadığı da söylenmektedir. Bu bölgeyi ziyaret etmek çevre koruma kurumu ile koordinasyon gerektirir. Çünkü Tengezenden, Hezardere Dağı ve Sapskuh ile güney yamaçları korunan alanlardır. Tabii ki bu vadiye turizm ve dağcılık grupları ile giderseniz izin konusunu düşünmenize gerek yoktur.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@aws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parsley.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@aws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.